Hakiki iman insanı öyle bir değiştirir ki bütün hayatını değiştirir. Hakiki iman mümine mesuliyet duygusu kazandırır. Hakiki imana ulaşmamış insanlar etraflarından kendilerini sorumlu görmezler. Ama hakiki imana ulaşmış olanlar ise dünyadan kendilerini sorumlu görürler. Allah Osmanlı'ya bir tokat vurdu. Batı'nın eliyle tokadı vurdu. Çünkü onlarda Batı'ya hayranlık başlamıştı. Batı'ya hayranlık olan milletlere Allah onların yumruklarıyla yumruk vurur. Bazen şefkat tokadı biçiminde gelir bu tokat. Bazen Birinci Dünya Savaşı gibi yumruk gibi gelir. Ve o zaman anlarsınız Batı'ya hayranlığın ne olduğunu, Batı'nın gerçek yüzünü o zaman anlarsınız. Batı'ya gönderir sizi, işte Almanya'da çalıştırır sizi. İşte sizi İsviçre'de çalıştırır. Amerika'ya gider onlara kölelik yaparsınız. Gider onların tuvaletlerini temizlersiniz. Gider onlara işçilik yaparsınız. Böylece onların gerçek yüzlerini görürsünüz. Onlara hizmetçilik yaptırır Allah size. Hizmetçilik yaparsınız, ondan sonra onların gerçek yüzünü öğrenirsiniz. Ondan sonra gelirsiniz, yine bizim insanımız gibi insan yokmuş dersiniz. Paraları onların başını yesin dersiniz.
ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواب الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Muhterem kardeşlerim, bugün avam arasında da kıssası belli bir ölçüde bilinen Fil suresinin tefsirini yapmaya başlayacağız inşallah. Alem Tere diye de bilinen Fil suresi Mekki bir suredir. Mekke'de nazil olmuş ve o kıssayı çok iyi bilen insanların ortasındayken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sure gelmişti. Fil suresi Müslümanların, hatta bazen kafirlerin bile kendilerinden daha kafir olan, daha zalim olan bazı kimselerin saldırıları karşısında Allah'a güvenebileceklerini gösteren bir suredir. Allah Azze ve Celle sadece Müslümanları korumakla kalmamış, tarihte bazen kafirleri dahi korumuş, onlardan daha zalim olan bazı milletlerin zulmünden onları çeşitli zamanlarda muhafaza etmiştir. Bazı milletleri helak etmiş, kimini deprem ile helak etmiş, Şuayb Aleyhisselam'ın kavminde olduğu gibi, kimini fırtınalarla, kasırgalarla helak etmiş, kimini yere batırarak helak etmiş, kimisini korkunç bir sesle, gürültüyle helak etmiş, kimisini denizde boğmak suretiyle helak etmiş, Nemrut gibi bazılarını bir sivrisinekle helak etmiş ve bazı milletleri de, Fil suresinde anlatılan bazı kimseleri de, bazı kuşların getirmiş olduğu taşlarla helak etmişler. Allah-u Teala bize Kur'an-ı Kerim'de kendisine tevekkül etmemizi emretmektedir. Her ne pahasına olursa olsun Rabbinize tevekkül ediniz. Görevinizi biliniz, Allah'ın görevine karışmayınız. Bazen bir cesur insan yapması gereken görev yapmaya çalışırken 40 tane korkak adam onu engellemeye çalışır. Kur'an ise bize bunun aksini öğretmektedir. Cesur görevini yapmalı, korkakların onu vazgeçirtmek için kullandığı ifadelere de iltifat etmemelidir. Rabbine güvenmeli, Rabbinin yardımının kendisine ulaşacağından emin olmalıdır. Herkesin eyvah dediği bir sırada o eyvah dememeli ve Rabbine tevekkül etmeli, Rabbim mutlaka bizi koruyacaktır demelidir. Musa Aleyhisselam ile ümmetinin farkı işte buydu. Büyüklerle küçüklerin farkı işte budur. Küçüklerin eyvah dediği yerde büyükler eyvah dememişlerdir. Küçüklerin eyvah her şey bitti, sonumuz geldi dediği yerde büyükler Allah bizimle beraberdir demişlerdir. Önlerine deniz çıktığı zaman arkalarından da deniz gibi Firavun ordusuyla gelirken Musa'nın ümmeti Musa'ya eyvah demişlerdi. Şimdi sonumuz geldi dediler. Musa Aleyhisselam ise kelle inne ma'ya rabbi seyehdin demişti. İşte büyüklerle küçüklerin farkı buydu. Hakiki imana ulaşmış olanlarla ona ulaşamamış olanların farkı işte budur. Hayır, hayır, sizin bildiğiniz gibi değil. Muhakkak ki Rabbim benimle beraberdir ve mutlaka bana bir çıkış yolu gösterecektir. Mutlaka bana hidayet edecek, bana mutlaka bir yol gösterecek. Herkesin işte eyvah dediği sırada Musa Aleyhisselam böyle söylüyordu. Hakiki imana ulaşmış insanların hali budur. Bir taraftan böyle insanlar varken, diğer taraftan da hakiki imana ulaşamamış, sadece Müslüman olabilmiş insanlar vardır. Sadece Müslüman olabilmiş insanlar, onlar işte böyle zamanlarda eyvah derler. Onlar da Müslümandırlar. Ama onlar hakiki imana ulaşamamışlardır. İnsan şüpheden ve zandan kurtulduğu zaman, iman etmiş sayılmaz, sadece Müslüman olmuş sayılır. Şüphelerden ve bir takım zanlardan kurtulmadıkça zaten Müslüman da sayılmaz. Fakat bunlardan kurtulduğu zaman hakiki imana ulaşmış değildir. Ancak hakiki imana Müslüman olduktan sonra belki ulaşabilir, mümin olabilir. Hakiki iman insanı öyle bir değiştirir ki bütün hayatını değiştirir. Hakiki iman mümine mesuliyet duygusu kazandırır. Hakiki imana ulaşmamış insanlar etraflarından kendilerini sorumlu görmezler. Ama hakiki imana ulaşmış olanlar ise dünyadan kendilerini sorumlu görürler. Hakiki imana ulaşmamış olanlar rahat rahat döşeklerinde sabahlara kadar uyurlar. Sabahleyin de akşama kadar kendi maişetleri derdine düşerler ve nesillerinin ne halde olduğunu düşünmezler. Bu neslin kurtarılışı için bana düşen bir görev yok mudur diye düşünmezler. Onlar rahat rahat para kazanmaktan başka bir şey düşünmezler. Ama hakiki imana ulaşmış olanlar ise onlar kendilerini alemden sorumlu görürler. Nesillerinin bu halde olmasından ızdırap duyarlar. Çocuğunun namaz kılmamasından ızdırap duyar. Kardeşinin namaz kılmamasından ızdırap duyar. Ana babasının cehaletinden ötürü ızdırap duyar. Eğer böyle bir ızdırap duyurmuyorsa o iman değildir. Belki sadece bir inançtan ibarettir. Hucurat suresinde Allah Azze ve Celle gerek tevekkül konusunda gerekse diğer konularda hakiki imana ulaşmış olanlarla ulaşmamış olan insanları ayırmaktadır. وَقَالَتِ الْاَعْرَابُ اَمَنَّ قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا ولكن قولوا أسلمنا فلما يدخل الإيمان في قلوبكم. O bedevi Araplar, çöl Arapları biz iman ettik dediler. De ki iman etmediniz. Fakat Müslüman olduk deyiniz. Henüz mümin olamadınız. Fakat Müslüman olduk deyiniz. Henüz iman kalplerinize girmemiştir. İman kalbine girmiş olan insanların hali değişir. Onlarda Allah'a tevekkül yerleşir. Eğer hakikaten Allah'a tevekkül edemiyor da, görevini yaptığı zaman başına gelecek olan şeyleri düşünüyor da, Rabbinin yardımının geleceğini tarih boyunca geldiği gibi Rabbinin yardımının geleceğini düşünemiyorsa hakiki imana ulaşmamıştır. Evet, herkesin eyvah dediği anda eğer siz de eyvah diyorsanız onlardan farkınız yoktur. Herkesin eyvah dediği anda, herkesin durduğu anda bir adım daha atabilenler, işte onlar saf kanatlara benzerler. Adi bir at da yürür, koşar. Ondan sonra yorulduğu zaman durur. Cins bir at da, safkan bir at da koşar. O da yorulur gerçi ama o bir adım daha attıktan sonra durur. İşte ikisinin farkı odur. Eğer herkesin durduğu yerde bir adım daha atabiliyorsanız, herkesin kendi işine gücüne baktığı bir dönemde, herkesin korkuyla evlerine kapandığı bir dönemde, birçok kimselerin derslere giden birçok kimselerin dersleri bıraktığı bir dönemde, yolunuza devam edebiliyorsanız onlardan farkınız vardır. Yoksa onlardan farkınız kalmamış demektir. Hakiki imana ulaşmış olan insan kendi gemi gibi değildir. O buharlı gemiye benzer. Kendi içinde motoru olan bir gemiye benzer. İnanmış olan insan, Müslüman olmuş olan insan belki yelkenli gemi gibidir. Yelkenli gemi rüzgar estikçe gider, esmediği zaman durur. İşte inanmış olan bir Müslüman da etrafındaki olaylar, şartlar müsait oldukça gider. Etrafında bir cemaat, bir topluluk oldukça ilerler. Düşmanların gücü fazla olmadığı zaman o yola girer. Ama düşmanlar ne zaman bastırırlarsa o zaman onlar rüzgarın aksi istikamette esmesi durumunda onlar ortada kalıverirler. Ama buharlı gemi ise öyle değildir. Buharlı gemi rüzgar esse de gider, esmese de gider. Çünkü onu iten güç kendi içinde mevcuttur. Onun dışarıdan bir güce, bir rüzgara ihtiyacı yoktur. İşte iman etmiş insanın hali budur. İman etmiş insanın hali daima kendi içinde bir güç bulan, aleme karşı kafa tutabilecek kadar, tüm insanlara kafa tutabilecek kadar bir güç içinde taşıyan bir insandır. Tevekkül eder. Kendi görevini bilir, Rabbinin görevine karışmaz. Ben görevimi yaptıkça Allah beni mutlaka koruyacaktır der. Vallahu ya'simuke minennas ayetinin yalnızca Resulullah'a bakan bir yönü yok. Aynı zamanda tüm ümmeti Muhammed'e bakan bir yönü de var. Ey Resulü, mutlaka Allah seni insanlardan koruyacak. Rabbin seni mutlaka insanlardan koruyacaktır ayeti. Aslında sadece peygamberimize hitap ediyor gibi görünmekle birlikte, tarih boyunca Müslümanları değişik zamanlarda, değişik ortamlarda korumuş olan Allah, bu ayetin manasını bize anlatmıştır. Allah Müslümanları her zaman ve her yerde muhafaza etmiştir. Eğer bir an bir yerde muhafaza etmemişse vardır bir hikmeti. Onun lütfu da hoştur, kahrı da hoştur. Eğer bir an bir yerde muhafaza etmemişse mutlaka vardır bir hikmeti. İşte Mekki olan Elem Tera suresi bize bu hakikatleri anlatmaktadır. Allah'a güvenin ve yolunuza devam edin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Kafirun suresinden evvel birkaç tane sure önce olan Elem Tera suresinin gelmiş olması ve Kur'an'daki tertibinin de bu şekilde olması, Elem Tera'nın daha önceye konulmuş, ondan sonra Lilafi'nin ve Eraytellezi'nin, ondan sonra Kevser suresinin konulmuş olması ve daha sonra da Kul Yeyyuhel Kafirun'un konmuş olmasında, daha evvel de ifade ettiğim gibi bazı manalar var. Kur'an'ın sureleri arasında bir takım münasebetler var. Ayetler arasında münasebet olduğu gibi surelerin tertibinin de dikkatle baktığımız zaman o tertipte de bir takım manalar olduğunu göreceksiniz. Kul Yeyyuhel Kafirun demeden evvel inne ataynâkel kevser denilmiş.
Ey kafirler, tapman taptıklarınızı demeden evvel sana Kevser'i verdik ey Resulüm, korkma. Haykır hakikatleri denmiş. Ondan evvel elem tere keyfe faale rabbuke bi ashabi fil. Görmedin mi Rabbin ne yaptı o fil ashabına? Onlar kendilerini çok güçlü görüyorlardı. Rabbin onları tarumar etmedi mi? Onların filleriyle saldırmalarına, tanklar gibi olan fillerle saldırmalarına karşı Rabbin ne yaptı onlara, görmedin mi? İşte bu ifade daha sonra kul ya yuhal kafirun geldiği zaman korkmadan söyle ey Resulüm demektir bir diğer manasıyla. Korkmadan söyle ey kafirler de onlara. Tapmam taptıklarınıza, çünkü benim Rabbim her zaman korumuştur. Tapmayacağım taptıklarınıza. Teslim olmayacağım sizin küfür itikatlarınıza. Ölünceye kadar ben bu itikat üzere gideceğim. Rabbimden başka hiçbir ilah tanımayacağım. Rabbimden başka hiçbir hakim tanımayacağım. Ben bu itikat üzere, bu anlayış üzere devam edeceğim ve bu anlayışla öleceğim de ey Resulüm onlara. Ve onu söylerken bil ki Rabbin seni mutlaka koruyacak. Kabe'yi korunmuş olan Allah seni korumaz mı? Zaten Kabe'nin korunması senin hürmetinden, sana olan hürmetten, sana olan Allah'ın sevgisinden ve Kabe'ye olan Allah'ın sevgisinden kaynaklanmaktaydı. Kabe'yi koruyan Allah seni korumaz mı? Kabe'nin taşlarını koruyan Allah senin bedenini korumaz mı ey Resulüm? Elem tara keyfe faala rabbuke bi ashabi fil. Görmedin mi ne yaptı Rabbin o fil ashabına? O filleriyle gelip de saldırmaya kalkan o fil sahiplerini Rabbin ne yaptı, görmedin mi? Onlara ne yaptıysa senin düşmanlarına karşı da aynısını yapacak kudrete sahiptir Allah. Öyleyse kul ya eyyuhel kafirun, de ki onlara ey kafirler. Korkma ve hakikatler onlara haykır ey Resulüm. Ondan evvel gelmiş olan وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ اَلَّذ۪ي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ اَنَّ مَا لَهُ اَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا اَدْرَكَ مَا الْحُطَمَةِ نَارُ اللّٰهِ الْمُقَدَةِ O insanlar arkadan çekiştiren, kaş göz işaretleri yapanlar var ya, yazıklar olsun onlara. Bir insanın arkasından kaş göz işareti yapmak suretiyle kafirin ahlakını Kur'an-ı Kerim tarif etmektedir. Kafirlerin halleri nasıldır? Onlarda alaycılık vardır. İnsanların arkasından kaş göz işareti yapmak kafir ahlakıdır. Kaş göz işareti yaparak insanları arkadan çekiştiren o kimselerin vay haline. اَلَّذِي جَمَعَ مَعَلًا وَعَدَّدَهُ Ki o öyle bir kimsedir ki mal topluyor ve sayıyor her gün. Topladığı malı her gün sayıyor, hesabını kitabını yapıyor devamlı. Fakat Allah onu cehenneme atacak, hutameye atacaktır. O hutame ne olduğunu sana kim bildirdi ey Resulüm? Nârullâhil mukadeh. O tutuşturulmuş Allah'ın ateşidir. Evet, her ateş Allah'ındır ama özellikle Allah'ın ateşi ifadesi hutamedeki şiddeti göstermektedir. Özellikle nasıl ki cennetime gir ifadesinden vedhuli cennet ifadesinden cennetime gir, bütün cennetler Allah'ın olduğu halde burada nefs-i mutmainne sahibine ya eyyetuhen nefs-i mutmainne irci'i ila rabbiki radiyeten merdiyye fedhuli fi ibadi vedhuli cenneti. Ey nefs-i mutmainne sahibi olan kul, Allah'a, Allah ile huzur bulmuş olan, sükunete, sekinete ermiş olan kul, kullarımın arasına giriver, gir o cennetime ifadesinde. Bütün cennetler Allah'ın olduğu halde, nefs-i mutmainne sahibi için cennetime gir ifadesinin gelmiş olması, gösteriyor ki nefs-i mutmainne sahiplerine özel bir cennet vardır. Cennetler tabaka tabakadır ve o nefs-i mutmainne sahiplerine, Allah ile huzur bulmuş olan o insanlara, onlara özel bir cennet vardır. Aynen onun gibi narullahil muqaden, tutuşturulmuş Allah'ın ateşi ifadesinde de böyle bir mana vardır. Allah'ın ateşi, hutamenin şiddetini anlatmaktadır. Devamlı Müslümanlar arkadan çekiştirenler ve bir Müslüman önünden geçtiği zaman işte bak seninki gidiyor gibi ifadeler kullanan, kaş göz işareti yapanlar, işte gerici birisi gene geçiyor, İşte sakallı geçiyor, işte başörtülü birisi geçiyor. İşte çarşaflı birisi geçiyor diye birbirlerine kaş göz işareti yapanlar. وَاَيْلُوا لِكُلِّ هُمَزَةِ اللُّمَزَ Arkadan çekiştirip duranlar. Onlar ki onlar devamlı mal biriktirmekle uğraşırlar. Bunlar beyin olsun onlara. Onlar hutameye girdikleri zaman bilecekler. İşte nasıl ki onlar hutameye gireceklerse, nasıl ki onlara kıyamet gününde öyle bir azap var ise, aynı şekilde o kafirlerin bir kısmına da ey Resulüm, sen daha doğmadan evvel Allah dünyadayken azap etmişti. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ كَيْفَ فَعَلَ denilmiş de مَا فَعَلَ رَبُّكَ denilmemiş olmasında şöyle bir mana var. Rabbin ne yaptı denilmemiş de Rabbin nasıl yaptı ey Resulüm gördün mü denilmiş olmasında şöyle bir mana var. Çünkü Allah'ın ne yaptığını zaten Allah Resulü kendi doğumundan evvel olmuş olan bu hadiseyi kendi etrafındaki insanlardan, kendinden büyük insanlardan işitmişti. Allah'ın ne yaptığını biliyordu zaten. Fakat Allah Azze ve Celle ona şunu söylemek istiyordu. Rabbin öyle acayip bir şekilde yaptı ki, o kadar ilginç bir şekilde yapmıştı ki, o fil ashabını yerle bir etti. Ama geçmiş milletleri yerle bir ettiği gibi değil, onların bir kısmını depremle yerle bir etti. Belki deprem hadisesini bugün bazı insanların tabiat hadisesi gibi yorumlaması gibi, belki Lut Aleyhisselam'ın kavmine gelmiş olan azabı, belki Şuayb Aleyhisselam'ın kavmine gelmiş olan azabı, belki başka bir takım izahlarla yorumlamak, belki bazı insanlar için mümkün olabilir. Kur'an'ın mantığını kavramış insanlar için mümkün olmasa da, Kur'an mantığından fersah fersah uzak olan bazı insanlar, başka türlü yorumlar yapabilirler, depremi fay hattı diye yorumlayabilirler, rüzgarla helak edilmeyi kasırga diye yorumlayabilirler. Boğulmayı sel diye yorumlayabilirler. Onlar başka şekillerde yorumlasalar bile. Fakat ey Resulüm bu olay öyle bir olaydır ki o kuşların gelip de o filleri yerle bir etmesi hadisesi öyle bir hadisedir ki bunu başka türlü yorumlamaları mümkün değildir. Eğer deprem olmuş olsaydı belki tabiat hadisesi diyebilirlerdi. Eğer boğulma, tufan gibi bir şey olmuş olsaydı belki tabiat hadisesi diyebilirlerdi. Fakat Mekkelilerin de olduğu, Kureyşlilerin olduğu bir mekanda, Kabe'nin etrafında, Ebrehe'nin ordusu ve karşı tarafta da müşrikler Abdülmuttalip, Efendimizin dedesi olan Abdülmuttalip ve kavmi Kureyş kabilesi olduğu bir mekanda, bir tarafta Kabe'nin sahipleri, bir tarafta da fil ashabı, Ebrehe'nin ordusu, İkisinin bir anda yakın bir yerde olduğu bir mekanda eğer sadece kuşlar gidiyor da özel olarak bir vazife verilmiş olan adeta bir tim gibi özel yetiştirilmiş bir tim gibi eğer gidip de belirli hedefleri vuruyorsa adeta kumandalı bir füze gibi eğer belirli bir noktayı vuruyor başka bir noktayı vurmuyorsa bunda hiçbir şekilde tabiat hadisesi diye yorumlayabileceğiniz hiçbir mana mümkün değildir. Böyle bir izah hiçbir şekilde mümkün değildir. O yüzden keyfe feala rabbuka bi ashabil fil buyurulmuş. Nasıl yaptı Rabbin? Ne kadar acayip bir şekilde yaptı Rabbin biliyor musun? Gördün mü öyle bir hadiseyi? Allah Resulü görmemişti gerçi. Daha doğmadan 50 gün önce olmuştu olay. Allah Resulü'nün doğum senesinde olmuştu. Esas olan rivayetlere göre. Doğumundan 50 gün kadar önce olmuş. Ve Efendimiz ondan sonra doğmuştu. Allah Azze ve Celle Kabe'nin hürmetine ve o Kabe'nin etrafında doğacak olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hürmetine bütün dünyaya dinini yayacak olan o Nebi'nin hürmetine o peygamberler peygamberinin hürmetine onun esaret altında doğmaması için Ebrehe'nin ordusunun esareti altında yaşamaması için, zulmün altında inlememesi için Allah Azze ve Celle peygamberini korumaya almış ve onu korumuştu daha doğmadan evvel. Ey Resulüm seni biz daha doğmadan evvel korumuştuk. Öyleyse korkmana gerek yok. Daha senin doğacağın memleketi bile korumuştuk. Senin o bulunmuş olduğun Mekke'yi senin hürmetine, Kabe'nin hürmetine oradakileri dahi korumuştuk. O anı hatırlıyor musun? Her ne kadar daha doğmamışsan da. Fakat o anı çok iyi görmüş olan insanlarla görüştün sen. Sen dedenle görüştün. Sen amcanla görüştün. Sen Kureyş'in büyükleriyle, yaşlı insanlarla görüştün. Allah Resulü hayattayken o anı görmüş olan insanlar mevcuttu. Hatta Efendimiz'den 40 yaş kadar, 44 yaş kadar küçük olan Ayşe validemiz bile o hadisede bulunmuş olan, o filin hizmetçiliğini yapan, filin sağa sola götüren bazı kimseleri gördüğünü söylüyor. Onları kötürüm bir şekilde insanlardan para isterken görmüştüm. Ekmek yemek isterlerken gördüm diyor. O kadar çok şahidi vardı ki bu hadisenin. Olaydan 40-50 sene sonra dünyaya gelmiş olan bir insan dahi o hadiseyi görmüş olan insanları görmüştü. O hadisede bulunmuş olan fili çeken, sağa sola götüren yahut da Ebrehe'nin ordusunda asker olan insanları görmüşlerdi. Kötürüm bir şekilde. Kimini kötürüm olarak gördüler. Kimini ama olarak gördüler. Rezil bir şekilde gördüler. Bu da göstermektedir ki o hadise esnasında demek ki hepsi öldürülmediler. Daha sonraki nesillere ibret olsun diye bir kısmı sağ bırakıldılar. Ama ibret olsun diye bırakıldıklarından ötürü kötürüm olarak bırakıldılar. Ama olarak bırakıldılar. Hastalıklar içerisinde kızamık hastalığıyla, çiçek hastalığıyla bırakıldılar. Fakat bırakıldılar tıpkı Firavun'un ölüsünün bırakılması gibi. Allah Azze ve Celle Firavun'un ölüsünü kaybetmedi. Senin cesedini saklayacağız buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Senin cesedini saklayacağız ta ki senden sonrakilere ibret olsun diye. Saklayacağız ki senden sonrakiler de senin cesedine ulaştıkları zaman anlasınlar diye. İşte Kızıldeniz civarında yapılan araştırmalar sonucunda, bu asır içerisinde yapılan araştırmalar sonucunda Kızıldeniz'in kıyısında kumların içerisinde gömülmüş bir vaziyette, secdeye kapanmış bir vaziyette ve yapılan karbon 14 yöntemine göre yapılmış olan inceleme sonucunda tam Musa Aleyhisselam'ın çağına rastladığı uzmanlar tarafından belirtilen ve Musa Aleyhisselam'ın geçmiş olduğu o denizin de Kızıldeniz olduğu, 1000 sene evvelki kitaplarda kayıtlı olduğuna göre Kızıldeniz'den geçmiş ve Firavun da o denizden geçerken boğulmuştu. İşte Allah onun cesedini çürütmemiş. Senin cesedini çürütmeyeceğiz. Ve senin cesedini senden sonrakilere ibret olsun diye saklayacağız buyurmuştu. Ve gerçekten de Allah kelamında doğruydu. Ve 1400 sene sonra 3000 yıllık mucize gerçekleşiyordu. Firavun'un etleri çürümemiş olarak, saçları dahi tamamen dökülmemiş olarak Kızıldeniz'in kıyısında bulundu, toprağın içerisinde, kumların içerisinde. Allah bu şekilde bir şey anlatıyordu. Hem de secdeye kapanmış bir şekilde bulunmuştu. Bana kendi isteğiyle secde etmeyeni ben bu şekilde secdeye kapandırırım diyordu Allah. Nasıl ki onun cesedini çürütmeyen Allah, aynı şekilde Ebrehe'nin ordusundan da bazı kimseleri sağ bırakmış. Ama kötürüm olarak bırakmış. Kızamık hastalığına tutulmuş. Çiçek hastalığına tutulmuş olarak bırakmıştı. Ve onlar daima o meselenin gündemde kalmasını sağlamışlardı. Daima o hadiseyi hatırlatıyorlardı. Onu gören insanlar daima o hadiseyi hatırlıyorlardı. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ Görmedin mi Resulüm, Rabbin ne yaptı, nasıl yaptı? Nasıl bir şekilde yaptı onları? كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ yaptı onları. Onları asf-ı mekule benzetti. O kadar kötü bir duruma getirdi ki onları. Yani ey Resulüm, onlara ne yaptın zaten biliyorsun ama onlara nasıl yaptığını, hangi boyutta yaptığını bir düşünüver. Onu sor, onu öğren. O hadiseyi görmüş olanlara olayın nasıl geliştiğini ve o hadisede bulunan insanları ne hale getirdiklerini sor ve öğren. Ebrehe denilen şahıs Habeşli birisiydi. Habeş kralı tarafından Yemen'i istila etmek için gönderilmişti. Yemen'deki Hristiyanları bir Yahudi olan bir kral onlara büyük işkenceler yapmış ve o işkenceler sonucunda hatta Ashab-ı Uhdud denilen Kur'an-ı Kerim'de Buruç suresinde anlatılan o şiddetli işkenceleri onlara reva görmüş ve o Hristiyanları hepsini ateşe atmıştı. Rivayetler 20 bin kişi kadar olduğunu söyler. İman etmiş olan hakiki Hristiyanları, yani hakiki Müslümanları, bütün dinlerin temeli aynıdır. Hristiyanlık da hakikatte İslam'dır. Yahudilik de hakikatte İslam'dır. Fakat onlar daha sonra bozulmuş ve Allah onların yerine tevhid dini olan İslam'ı göndermişti. Bütün dinler tevhid için gönderilmişti. Şeriatları farklıydı. Namazlar belki farklıydı. Belki oruçları farklıydı ama dinlerin özü aynıydı. Hakiki mümin olan o günkü Hristiyanları, o zamanın kralı, Yahudi kralı, hepsini ateşlere atmış ve yakmıştı. Bunun üzerine onlardan sadece bir kişi kurtulabilmiş ve o kişi de gitmiş Şam kralından yardım istemişti. Şam kralı kendisinin o bölgeye çok uzak olduğunu, o yüzden kendisinin Habeşistan kralına gitmesi gerektiğini söylemişti. Ve bir mektup yazarak o kraldan yardım istemişti. Allah Resulü zamanında da hala hayatta olan bu yaşlı kral Necaşi, kendisi de bir Hristiyan olduğundan ve temiz bir Hristiyan olduğundan dolayı binlerce Hristiyanı katletmiş olan o Yahudi kral ile savaşmak üzere 70 bin kişilik bir ordu göndermişti. Bu ordunun başında da Eryat ve Ebrehe denilen iki tane komutan tayin etmişti. Bunlar gitmişler ve o zalim kralı yerle bir etmişler ve o kral daha sonra kendisini kurtarabilmek için denize atını sürmüş ve denizde boğulmuştu. Ve o ordu yerle bir edilmişti. Daha sonra Eryat orada hüküm sürmüş ve Ebrehe ile birlikte hüküm sürerlerken Yemen bölgesini kendi egemenlikleri altına almışlarken kendi aralarında bir saltanat kavgasına düşmüşler. İki komutan arasında kavga başlamış. Eryat ile Ebrehe kendi arasında bir düelloda bulunmuşlardı. Ve bu düello sonunda Ebrehe kalleşlikle kendi kölesini kullanmak suretiyle, kalleşçe bir hareket yapmak suretiyle Eryat'ı öldürtmüştü. Ondan sonra kendisi o bölgede hakimiyetini kurmuştu. Ve Habeşistan kralı Necaşi bunu duyduğu zaman oraya bir elçi göndermiş ve kendisine bu yaptığın hesabını soracağını bildirmişti. Senin nasiyenden, seni alnından tutup seni yerlerde sürütmedikçe, İntikamını almadıkça seni yalnız, seni rahat bırakmayacağım demiş. Bunun üzerine Ebrehe korkmuş ve krala ona olan bağlılığını bildirmişti. Ebrehe ona bir mektup göndermiş ve mektupla birlikte kendi saçını kazıtarak saçını da göndermiş ve Yemen topraklarından bir miktar toprak alarak mektubun içerisine koymuş ve onu melike, krala göndermişti. Kendisi ona bağlı bir kraldı. Kendisi ona bağlıydı ama daha sonra kendi krallığını ilan etmek istiyordu. Aslında ona bağlı bir komutandı sadece. Bir bakıma Habeş kralının Yemen eyaletinin valisi diyebilirsiniz. Bunun üzerine onun göndermiş olduğu bu mektubu kral eline aldığı zaman mektupta şunun yazıldığını gördü. Ey melikim, ben senin Eryat nasıl senin bir kulun idiyse ben de senin o şekilde bir kulunum. Nasıl o sana itaat ediyorsa ben de sana öyle itaat ediyorum. Benim üzerime ordular göndermene gerek yoktur. Ben sana bağlıyım. Eğer beni çiğneyeceğine dair yemin ettinse, yemininin yerine gelmesi için, yeminini bozmuş olmaman için işte sana saçımı gönderiyorum. Alnımı yerlerde sürüteceğine dair yemin etmişsin. İşte saçımı sana gönderiyorum, saçıma basıver. Toprağı sana gönderiyorum. İşte bu toprakları ele geçireceğine daha yemin etmişsin. Sana toprağı gönderiyorum. Bu toprağa bir bas ver. Ve böylece yeminin yerine gelmiş olsun demişti. Onun bu mektubu çok hoşuna gitmişti kralın. Ve bunun üzerine ona haber göndermiş ve orada kendi valisi olarak hüküm sürmeye devam etmesini, ikinci bir emre kadar valiliğinin devam edeceğini söylemişti. Bu şekilde Ebrehe orada hüküm sürmeye devam ediyordu. Daha sonra Kuleys adında büyük bir kilise yaptırmıştı. Arapların kilise dediği şey. Kendisi Hristiyan olduğundan dolayı büyük bir kilise yaptırmış ve bu kiliseyi de Kabe'nin yerine koymak istemişti. Ve insanlara orayı nasıl ki Kabe'yi tavaf ediyorsanız, nasıl ki hacılar Kabe'ye gidiyorlarsa artık buraya gelsinler diye etrafı haberler salıyordu. Çok güzel bir kilise yaptırmıştı. Hatta bu kiliseyi yaptırırken Süleyman Aleyhisselam'ın eşi olan Belkıs'ın yaptırmış olduğu saraydan, onun sarayının harabelerinden bazı güzel taşları, bazı güzel mermerleri de kullanmıştı. Güzel ve büyük bir kilise yaptırmıştı. Bu kiliseyi İbrahim Halilullah'ın Kâbesi yerine koymak istiyordu. Ve onu da kralın adına yaptırdığını söylüyordu. Etraftaki Arap kabileleri ise bundan çok rahatsız olmuşlardı. Ve onlardan bir tanesi gitmiş, o kilisenin içerisinde büyük abdestini yapmıştı. Böylece senin yaptığın kilisenin bizim için hiçbir önemi yoktur demek istiyordu. Bunu haber alan Ebrehe çok kızmıştı. Ve işte bunun üzerine Kabe'ye yıkmayı yemin etmişti. Halbuki suç Kabe'nin suçu değildi. Kabe'yi yapan insanın suçu da değildi. Allah'ın hareminin hiçbir suçu yoktu bundan. Fakat o bölgeden bir kimsenin geldiğini ve bu işi yaptığını tahmin ettiğinden dolayı etrafındaki insanlar Kabe ehlinden, Mekkelilerden birisi mutlaka bunu yapmıştır demişti kendisine. Bu haber üzerine o da bu şekilde Kabe'ye giderek Kabe'yi yıkmaya söz vermişti. Madem ki Kabe'nin yerine ben bu kiliseyi yaptım, madem ki insanların buna gelmesine ve bu kiliseyi tavaf etmelerine, madem ki müsaade etmiyorlar, madem ki benim kiliseme bu tahkiri yaptılar, bu hakareti yaptılar, öyleyse ben de onlardan bunun intikamını alacağım demiş ve 60 bin kişilik bir ordu hazırlamıştı. 60 bin kişilik orduyla Kabe'ye doğru hücuma geçmişti. Yolda bazı Arap kabileleri onu durdurabilmek için güçlerini toplamışlardı. Onlar da Ebrehe'yi durdurmak için savaşa karar verdiler. Fakat Ebrehe'nin ordusu çok kuvvetliydi. Anlaşılıyor ki Habeşlilerin ve Yemenlilerin ordusu çokmuş. Ama Arapların o günkü Arabistan bölgesinde bulunan Arapların askerleri azmış. Çünkü Allah Resulüne karşı savaşa geldikleri zaman Hendek vakasında, Hendek savaşında bile 10 bin kişi kadar olduklarından anlaşılıyor ki bütün Arap kabilelerin toplanmasıyla birlikte buna rağmen yalnızca 10 bin kişiye ulaşmış olmalarından Mekkelilerin ve etraftaki kabilelerin hepsinin sayısının 10 bin askere ulaşmış olmasından anlaşılıyor ki sayıları çok azdı Arapların. Küçük küçük kabileler halinde bulunuyorlardı. O yüzden önüne çıkanların hepsini mağlup ederek Ebrehe Kabe'ye doğru yaklaşmıştı. Ve yolda bazı kabilelerden kendisine katılanlar da oldu. Bazı kabilelerin reisleri kendisini affetmesi için yalvardılar. O da onları affetti. Onlarla birlikte Kabe'ye doğru geldi. Ebu Rikal adında birisi Ebrehe'ye yol gösteriyordu. Fakat o belli bir bölgeye geldiği zaman Allah onun canını aldı. Ve o kimsenin mezarını Araplar uzun seneler boyunca taşladılar. Kabe'ye giden yolu gösterdiğinden dolayı, Ebrehe'ye yol gösterdiğinden dolayı Ebu Rikal'in o kabrini yıllarca Araplar taşladılar. Ona lanetler okudular. Ve bu şekilde Ebrehe Kabe'ye doğru yaklaşmıştı. Ve o bütün kendine göre hesaplarını yapmıştı. Kafirlerin daima hesabı budur. Kendi hesaplarını yaparlar. Daima kendi hesaplarını yaparlar. Allah hesaba katmazlar. Her zaman böyle olmuştur. Onlar Birinci Dünya Savaşı'nın hesaplarını yaptılar. Osmanlı'yı parçalayacaklardı. Abdülhamid'i öldüreceklerdi. Eğer Abdülhamid'i öldüremezlerse Abdülhamid'i tahttan indireceklerdi. Osmanlı'yı parçalayacaklar ve ondan sonra İslam'ı kökünden kazımak istiyorlardı. İşte Birinci Dünya Savaşı'nın gayesi buydu. Hesapları buydu. Fakat Allah'ın da bir hesabı vardı. İnnehum yekidûne keyde ve ekidû keyden. Onların bazı hileleri var. Onlar tuzak hazırlıyor, planlar yapıyorlar. Ben de onlara karşı plan hazırlıyorum. Allah öyle buyuruyordu. Onların planı Osmanlı'yı parçalamak ve ondan sonra parçalanmış olan Müslümanları yok etmek. Fakat Allah onların planlarını onların başlarına geçirdi. Evet, Osmanlı parçalandı ama zaten Osmanlı'dan Ümmet-i Muhammed'i taşıyacak bir motor nesil çıkmıyordu artık. Zaten Osmanlı'nın hayatta kalması fazla bir şey ifade etmiyordu. Zaten Osmanlı hasta duruma gelmişti. Evet, onun hastası bile şu anda parçalanmış olan İslam aleminden yine de çok iyiydi. Fakat Osmanlı'nın içerisinden Ümmet-i Muhammed'i taşıyacak olan bir nesil, Bu bin vagonluk, 10.000 vagonluk, 100.000 vagon da diyebilirsiniz. Böyle uzun, böyle büyük bir treni çekebilecek bir motor. Böyle bir nesil Osmanlı'dan çıkmıyordu artık, öncü bir nesil. Öyle bir nesil çıkmayınca Allah o nesli götürüp onun yerine başka bir nesil getirmek istemişti. Hem de Allah bunu öyle bir şekilde yapmıştı ki Osmanlı'nın zaten parçalanmasının ve gerilemesinin sebebi Batı'ya hayranlık duymasıydı. Dininden artık uzaklaşmaya başlamasıydı. Gerek kılık kıyafetini değiştirmeye başlaması, gerekse Batı'ya gidip biraz tahsil gören aydınlarının, 3-5 kelime Fransızca ve İngilizce kelime öğrenen aydınlarının kendi milletinden uzaklaşmaya başlamasıydı. Allah onlara o çok özendikleri, çok hayranlık duydukları Batı'nın gerçek yüzünü göstermek istiyordu. Siz Batı'yı böyle biliyorsunuz öyle mi? Siz Batı'ya hayranlık duyuyorsunuz öyle mi? Alın bakalım size Batı'nın eliyle. Allah Osmanlı'ya bir tokat vurdu. Batı'nın eliyle tokadı vurdu. Çünkü onlarda Batı'ya hayranlık başlamıştı. Batı'ya hayranlık olan milletlere Allah onların yumruklarıyla yumruk vurur. Bazen şefkat tokadı biçiminde gelir bu tokat. Bazen Birinci Dünya Savaşı gibi yumruk gibi gelir. Ve o zaman anlarsınız Batı'ya hayranlığın ne olduğunu, Batı'nın gerçek yüzünü o zaman anlarsınız. Batı'ya gönderir sizi, işte Almanya'da çalıştırır sizi. İşte sizi İsviçre'de çalıştırır. Amerika'ya gider onlara kölelik yaparsınız. Gider onların tuvaletlerini temizlersiniz. Gider onlara işçilik yaparsınız. Böylece onların gerçek yüzlerini görürsünüz. Onlara hizmetçilik yaptırır Allah size. Hizmetçilik yaparsınız, ondan sonra onların gerçek yüzünü öğrenirsiniz. Ondan sonra gelirsiniz yine bizim insanımız gibi insan yokmuş dersiniz. Paraları onların başını yesin dersiniz. İnsanlıkları yoktur dersiniz. Komşulukları yoktur dersiniz. Pistirler dersiniz. Yolları temizdir ama kendileri pistir dersiniz. Dersiniz bunları neden? Çünkü onlara hizmetçilik yaptırdı Allah size. Onların gerçek yüzünü anlamanız için onlara hizmetçi olmanız gerekiyordu. Ve Allah size hizmetçilik yaptırdı. Evet, Osmanlı yıllarca İslam'a hizmet etti. Ondan sonra ise Lale Devri ile birlikte gerilemeye başladı. En yükseğe çıktığı gün gerilemeye başladı. Bütün milletlerin sonu böyle olmuştur. En yükseğe çıktığı gün milletler çok dikkatli olmalıdırlar. Yükseğe çıktığınız zaman alçalmaya başlamışsınız demektir. Çok dikkatli olmazsanız, yükseldiğiniz, çok güçlendiğiniz bir zamanda gerilemeye başlayacaksınız demektir. Bir bakıma gerilemenin alametidir, bir bakıma alarm zilidir diyebilirsiniz. İşte nasıl ki Allah düşmanlarının eliyle Osmanlı'nın milletine aklının başına gelmesini nasip ettiyse ve şu anda İslam aleminin her tarafında İslami hareketler başladıysa, bu kadar Batı kültürüyle bombardıman edilmiş zihinlerimiz, bu kadar kültür emperyalizmi sonucundan batılılaşmış olan gençliğimizin içinden eğer bugün Müslüman bir gençlik, İslam'ı hakim kılmak isteyen bir gençlik, şuurlu başını örterken bilerek örten kadınların olduğu, namaz kılarken bilerek namaz kılan, şuurlu namaz kılan insanların olduğu bir gençlik eğer bugün aramızdan çıkıyorsa, dünyanın her tarafında, her memleketinde böyle hareketler varsa, belki de bu işte Birinci Dünya Savaşı'nın sonucunda gerçekleşen bir hadisedir. Onların planları Müslümanları tamamen yok etmek idi belki. Onları tamamen saf dışı etmek, belki onları tamamen uyutmaktı belki. Fakat zaten uyumaktaydı. Fakat zaten hastaydı. Onların içerisinden sağlam bir neslin oluşması için Allah Birinci Dünya Savaşı'nı vesile kılmıştı aslında. Allah'ın planı buydu. Belki Osmanlı dağılsın, belki aklı başına gelsin, belki verilen nimetin kıymetini bilmedi, belki kıymetini bilsinler Müslümanlar. Osmanlı gibi bir nimetin kıymetini bilsinler. Dünya devletinin kıymetini bilmediler. Allah onları hakim millet olarak yarattı dünyada. Onlar hakim millet olmaktan mahkum millet olmayı tercih ettiler. Avrupa'ya kul köle olmayı tercih ettiler. O halde onların aklının başına gelmesini Allah böyle takdir etmişti. Nasıl ki fil ashabına Allah onlara öyle bir bela vermişse, aynı şekilde Birinci Dünya Savaşı'nda da gene Müslümanları korudu Allah. Nasıl ki onları ebabil ile, nasıl ki gökten gelen bölük bölük kuşlar ile, muhafaza ettiyse Allah'ın, aynı şekilde Birinci Dünya Savaşı'nda da Müslümanları o şekilde muhafaza ettin. Ve tamamen onların sonunun gelmemesini takdir ettin. Ve yeniden akıllarının başlarına gelmesini takdir ettin. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ Görmedin mi Resulüm? Ya da gördün mü Resulüm? Görmedin ama duymadın mı yani Resulüm? Rabbin ne yaptı o fil ashabına? أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ Onların hilallerini nasıl boşa çıkardı görmedin mi? Nasıl bir şekilde? Öyle bir şekilde onların hilallerini boşa çıkardı ki kimsenin aklına gelmez bir şekilde. Hiç kimse böyle bir şey düşünmüyordu. Ebrehe de böyle bir şey düşünmüyordu. O bütün hesaplarını yapmıştı. Fillerle gelmişti. Kendisinin filine Mahmud diyorlardı. İsmini Mahmud koymuşlardı. Çok büyük bir fildi. 9 kadar daha başka fil olduğu söyleniyor. 12 diğer rivayetler de var. Diğer fillerle birlikte o günün tankları olan fillerle hücuma geçmişti. Fakat o böyle düşünürken Allah'ın hesabını bilmiyordu. Kureyşliler öyle bir anda yalnız Allah'tan yardım istemeleri gerektiğini anlamışlardı. Daima böyle olmuştur. Barış zamanında veya musibetlerin olmadığı bir zamanda, rahatlık ve bolluk zamanında Allah'tan başka bir sürü ilah edinen insanlar, sıkıntı zamanlarında bir tek Allah'a kulluk etmeye başlarlar. Depremden evvel bir sürü ilahları olan insanlar, deprem zamanında bir tek Allah'a yalvarırlar. Ya Rabbi kurtar derler. Halbuki depremden evvel, halbuki o enkazın altında kalmadan evvel, belki Allah'tan başka bir sürü ilahları vardı. Belki Allah'tan başka bir sürü insanları ilah edinmişti kendisine. Evet, belki onlara secde etmiyordu. Evet, belki onlara rükû etmiyordu ama aslında onlara secde ediyordu manen. Onlara tanıyordu hakimiyet hakkını. Allah'ı tanımıyordu. Allah'ın Kur'an'ına göre bir hayat sürmüyordu. İnsanların koymuş olduğu bir takım kurallara, adetlere göre hayatını tanzim ediyordu. Allah'tan başka bir sürü ilahları vardı ama deprem olduğu zaman o anda Ya Rabbi, Ya Rabbi demekten başka bir şey demiyordu insanlar. Allah'a ortak koşanı da o anda Allah'tan başkasını hepsini unutuyordu. Allah'a ortak koşmayan Müslümanı da Allah'tan başkasını o anda unutuyordu. Kendi akrabasını da unutuyordu. Kendi çocuğunu da unutuyordu. İşte Kureyşliler de her şeyi unutmuşlardı. Lat'ı da unutmuşlardı, Menat'ı da unutmuşlardı. Hubel'i de unuttular, Uzza'yı da unutmuşlardı. Bütün ilahlarını, bütün putlarını unutmuşlardı. Allah'ı da biliyorlardı. Ama bu ilahları da Allah'a ortak koşuyorlardı. Bu ilahlara, bu ilahlardan talepte bulunuyorlardı. Onlara dua ediyorlardı. Onlardan isteklerini istiyorlar. Ve ey Lat, ey Menat, ey Hubel, ey Uzza diye dua ediyorlardı. Bir yere gidecekleri zaman gitmeleri uygun mudur değil midir diye Kabe'deki putların etrafında fal okları koymuşlar ve fal oklarından yardım istiyorlardı. Eğer fal oklarında evet çıkarsa, eğer evet cevabını alırsa gitmesini veya o işi yapmasını hayırlı olduğunu düşünüyorlardı. O putun kendilerine müsaade ettiğini düşünüyorlardı. Hayır cevabı çıkarsa o putun kendilerine müsaade etmediğini düşünüyorlardı. Ama Ebrehe 60 bin kişilik orduyla geldiği zaman bütün putları hepsini terk ettiler ve unuttular. Hatta bir rivayete göre 100 tane kadar deveyi Kabe'nin yanına koymuşlardı. Eğer o develere ilişirler de develeri alırlarsa, insan hakkına, kul hakkına girerlerse belki Allah onları helak eder diye düşünüyorlardı. Çünkü kul hakkını Allah affetmez. O yüzden öyle bir plan yapmışlardı. Ebrehe'nin askerleri gelmiş ve bütün develeri toplamışlardı. Ve Kureyşliler onlara karşı koyacak güçleri olmadığından teslim olmuşlardı. Fakat Kureyşlilerin içerisinde en büyükleri olan Abdülmuttalib bir takım insanların aracılığıyla Ebrehe ile görüşmek için gitmişti. Ebrehe onu gördüğü zaman o kadar saygı göstermişti ki, çünkü Abdülmuttalib çok güzel bir insandı. Çok iri yarı, uzun boylu ve çok güzel bir yüze sahipti. Ebrehe onu gördüğü zaman hayran kalmıştı onun simasına. Ve ona o kadar hayran kalmıştı ki onun şehrini işgal eden bir hükümdar olduğu halde kendisi, onu işgal edecek, belki onu öldürecek güce sahip olduğu halde tahtından inmiş ve ona bir yere bir döşek koydurmuş Kendisi o döşeğin üzerine oturmuştu. Abdülmuttalip ayakta veya yerde döşek üzerinde otururken kendisi koltukta, tahtında oturmayı uygun bulmamıştı. O kadar saygı göstermişti kendisine. Abdülmuttalip'e tercüman aracılığıyla sormuştu, ne istiyorsun, ne için geldin? Abdülmuttalip kendisinin de develerinin olduğunu ve develerinin kendi askerleri tarafından alındığını söylemişti. 200 kadar devesinin Ebrehe'nin askerleri tarafından alındığını söylemişti. Ve o develer istiyorum demişti. Ebrehe büyük bir hayret içerisinde kalmıştı. Ben dedi seni biraz evvel gözümde büyütmüştüm. Seni büyük bir insan zannetmiştim. Kureyş'in en büyüğü gelmiş dediler. Kureyş'in efendisi gelmiş dediler. Ovalarda insanlara yemek yediren insan gelmiş dediler. Herkese yemek yediren adam gelmiş dediler. Hacılara yemek yediren, su dağıtan adam gelmiş dediler. Dağlarda hayvanlara bile yemek yediren, dağlarda vahşi hayvanlara bile yem veren bir adam gelmiş dediler. Seni gördüğüm zaman da senin gözünde çok büyüktüm. Gerçekten çok asil bir duruşun vardı. Çok vakarlı bir insandın. Fakat şimdi sen bana bunun için mi geldin? Ben senin dininin temeli olan, senin her gün tavaf etmiş olduğun Kabe'yi yıkmaya gelmişim. Seni atan İbrahim Halilullah'ın yapmış olduğu Kabe'yi yıkmaya gelmişim. Sen de gelmişsin bana. 200 tane deveni benden istemeye mi geldin? Sen biraz evvel gözümde büyük bir insandın. Ama şu anda gözümde çok düştün demişti. Evet, Ebrehe'nin cevabı çok güzeldi. Ama Abdülmuttalib'in cevabı da onun cevabı kadar enteresandı. Abdülmuttalib demişti ki, ben develerimin sahibiyim. Develerimi istiyorum. Kabe'nin sahibi Allah'tır. Allah mutlaka Kabe'yi koruyacaktır demişti. İşte sen, işte Allah dedi. Ebrehe Abdülmuttalib'in bu cevap üzerine hayretler içinde kaldı ve çok korkmuştu. Ver bu adamın develerini gitsin dedi. Ödü kopmuştu. Fakat hala Kabe'yi yıkmaktan da vazgeçmemişti. Ve Mahmud denilen fili o tarafa doğru sürmek istediler. Kabe'ye doğru sürmek istediler. Ve o fil o tarafa doğru ve belki gidecekti ama yolda Ebrehe'nin esir almış olduğu komutanlardan, meliklerden bir tanesi, bir kabile reisi o filin kulağına eğilmiş ve demişti ki ey Mahmud, dön geldiğin yere dön, geldiğin tarafa dön, sen şu anda Allah'ın harem bölgesindesin. Allah'ın harem bölgesine giren iflah olmaz yani demek istemişti. Onun bu sözü üzerine fil geri dönmüştü. Ve fili tekrar o tarafa doğru çevirmek istediler. Fakat bir türlü çeviremiyorlardı. Fili ne zaman Kabe'ye doğru çevirseler fil olduğu yere düşüyor ve yerinden kalkmıyordu. Başka tarafa doğru çevirdikleri zaman fil kalkıyor ve koşmaya başlıyordu. Tekrar onu geri çeviriyorlardı Kabe'ye doğru. Ve tekrar fil olduğu yere yığılıyor kalıyordu. Bunun üzerine hayretler içinde kaldılar. İşte tam o sırada Allah ebabil kuşları denilen halk arasından, halbuki ebabil diye bir kuş mevcut değildir. Ebabil kelimesi bölük bölük, fırka fırka demektir. Küme küme manasına gelebilir. Ebabil kuşları denilen halk arasında kırlangıç kuşlarına da bu isim verilmiştir. Halbuki ebabil kelime olarak cemi bir kelimedir ve müfredi tekili mevcut değildir. Kümeler demektir. Kümeler halinde Allah onların üzerine tayran ebabil ama hangi cinsten, yani kuş nevinden midir bunlar? Yoksa develer nevinden midir? Hangi nevinden, insan nevinden midir? Sinek midir, nedir bunlar? Bunlar tayran ebabil denilmek suretiyle kuşlar olduğu haber verilmiştir. Kuş şeklinde olan, daha doğrusu kuş olan kuşlar gönderilmiş ebabil suretinde. Bölükler halinde, kümeler halinde gönderilmiş, her birinin ağzında ve iki ayağında üç tane taş bulunmaktaydı. Rivayetlerin verdiği malumata göre, gerek ağzındaki taş, gerekse ayaklarında taşımış olduğu taşlar, hepsi de nohut kadar veya nohuttan biraz daha küçük. Bazı rivayetler mercimek kadar olduğunu, mercimekten biraz daha büyük, nohuttan biraz küçük olduğunu söylemektedir. Her neyse, bu taşların büyüklükleri demek ki farklıymış birbirinden. Çünkü Ayşe validemizden gelen rivayetlerde, gerek başka rivayetlerde de görünmektedir ki, o taşları o hadiseden 40-50 sene sonra doğmuş olan insanlar o taşları görmüşlerdi. Ve o taşların bir kısmı siyah, kırmızı siyah arası bir renge sahipti. Üzerleri çizgiliydi bazılarının. Adeta uzaktan geldikleri ve o bölgenin taşı değillerdi onlar. O bölgede öyle taş mevcut değildi. Ve hatta termihim tayran, tayran ebabil ifadesinde nekre olarak gelmiş olması, tayr kelimesinin, kuşlar ifadesinin eğer et-tayr şeklinde gelmiş olsaydı Arapların bildiği kuşlar demek olacaktı. Ama serçe, ama kumru her neyse, ama güvercin Arapların bildiği bir kuş şeklinde olduğu anlaşılacaktı ama fakat tayran ebabil şeklinde ayetin gelmiş olması Arapların bilmediği kuşlar olduğunu göstermektedir. O bölgede olmayan kuşlardı bu kuşlar. O bölgenin kuşları değildi bunlar. Ve o kuşlar her biri 3 tane taş taşıyorlardı. Ve bıraktıkları zaman bazı rivayetler onların başlarından girip ayaklarından çıktığını söylüyor. O kadar şiddetli bırakıyorlardı ki tıpkı bir mermi gibi, Allah isterse buna kadirdir. Tıpkı bir mermi gibi insanların bile bir demir parçasının içerisinden, eğer çok süratli giden bir mermiyi yapabilecekse, yaptılarsa insanlar, Allah'ın kuşlarının da aynı şekilde o ayakların içerisinden mermi gibi hızlı olarak göndermiş olmaları gayet mümkündür. Allah, innallaha ala kulli şeyin kadirdir. Allah Azze ve Celle öyle bir şekilde kuşları gönderdi ki o kuşlar onların üzerlerine bırakıyordu. Hepsi de bundan isabet almamışlardı. Bütün askerler isabet almamıştı. Abdülmuttalip de, diğer Kureyşliler de, Kabe'nin etrafındaki insanlar, onlar kendilerini Kabe'nin sahibi görüyorlardı. Evet, Kureyşliler Kabe'nin sahibi olarak görüyor ve Kabe'ye gelenler hizmet ediyorlardı. Fakat Allah Kabe'yi korumayı kendi kuşlarıyla kendine almıştı. O görevi kendi üzerine almıştı. Onlara bırakmamıştı o görevi. Saldıranlar Hristiyandı. Allah ise Hristiyanların saldırısına rağmen Mekke'nin müşrikleri de muhafaza etmiş, Kabe'yi de muhafaza etmişti. Çünkü Allah Azze ve Celle istiyordu ki peygamberi 50 gün sonra dünyaya gelecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya geldiği zaman esir bir millet olarak, esir bir milletin çocuğu olarak dünyaya gelmesin. Çünkü esir milletler uyuşuk olurlar. Çünkü esir milletler tembel olurlar. Çünkü esir milletler korkak olurlar. İşte İslam aleminin hali bugün budur. Esaret altında yaşayan İslam alemi bugün öyle bir haldedir ki tembeldir. Esirlerin ahlakı tembelliktir. Esirlerin ahlakı uyuşukluktur. Esirlerin ahlakı korkaklıktır. Eğer bugün ümmet-i Muhammed böyle tembel ise, diğer taraftan da Avrupalı, eğer sırtına çantasını alıyor da hemen hemen dünyayı geziyorsa, bazen bisikletiyle, bazen motoruyla, bazen arabasıyla dünyayı geziyorsa, bir çantayla bazen dağ başında uyuyorsa, bu kadar aktif bir kişiliğe sahip iseler ve böyle çalışıyorlar ve uzaya çıkıyorlarsa, bu onların dinleriyle bunun bir alakası yok. Bunun ne İslam'la ne Hristiyanlıkla bir alakası yok. Bu sadece ve sadece galip millet olmanın insanlara kazandırmış olduğu bir şeydir. Galip milletler çalışkan olurlar. Esir milletler tembel olurlar. İbn Haldun da mukaddimesinde bunu ifade etmektedir. Allah peygamberinin esir bir milletin çocuğu olarak doğmasını istemedi. Çünkü esir olan milletler aynı zamanda kendi özgürlüklerini kaybetmiş olduklarından dolayı rahat davranamazlar. Ve onları esir almış olan devlet orada baskı kurar. Hiçbir hareketin ortaya çıkmasına müsaade etmez. O yüzden çok güçlü devletler kendi içlerinde kendilerine karşı olan hareketlere söz hakkı tanımamışlardır. Güçlü olan bir millet, polisiyle, askeriyle, her şeyle güçlü olan bir toplum, bir devlet kendisine karşı olan bazı hareketleri saf dışı edebilir. İşte öyle güçlü olan Yemenli Ebrehe'nin orada hakimiyet kurması durumunda Peygamberimiz esir bir insan olarak doğacak ve orada dinini yayması mümkün olmayacaktı. Çünkü Ebrehe çok güçlüydü. Fakat daha sonra Allah'ın onları yerle bir etmesinden sonra Kureyşliler orada özgür bir şekilde yaşamışlar ve Peygamberimiz özgür bir insan olarak hem de Abdülmuttalib'in torunu olarak dünyaya gelmiş ve özgür bir insan olarak akrabaları olan, kendi toplumunda yaşayan özgür bir insan olarak da rahat rahat dinini anlatmış ve kendi akrabalarının koruması altında dinini anlatabilmiştir. Her ne kadar gene zulme uğramışsa da, fakat Ebrehe'nin zulmü kadar zulme, eğer Ebrehe orada hakim olmuş olsaydı, elbette ki Peygamberimizin dinin yaymasına belki çok daha büyük bir güçle karşı koyacaktı. Allah-u Teala Peygamberimizi muhafaza etmişti. Kabe'yi de muhafaza etmişti. Çünkü Kabe, Allah'ın halili olan İbrahim Halilullah'ın eseriydi ve Allah onu Kur'an-ı Kerim'de övgüyle anmaktadır. Ve ona halili demektedir, habibi demektedir. Taşların bırakılmasından sonra Ebrehe ve askerleri tarumar olmuşlardı. Her biri bir tarafa kaçıyorlardı. Çünkü taş kime isabet ediyorsa perişan oluyordu o kişi. Kimisi sadece isabet alıyor, ölmüyor hemen. Kimisi hemen ölüyordu. Kumandanları olan Ebrehe de en son isabet almış ve Allah ona diğerlerine vermediği ayrı bir musibet daha vermişti. Askerlerine vermediği bir ikinci musibeti ona vermişti. Öyle bir hastalığa kapılmıştı ki askerleri onu taşırlarken, götürürlerken yolda lime lime etleri parçalanmaya başlamıştı. Etleri teker teker parmak ucu kadar parçalar halinde dökülmeye başlamıştı. Yemen'in başkenti olan Sana'ya ulaştığı zaman tamamen artık etleri parçalanmış ve rivayetlerin ifade ettiğine göre bir kuş yavrusu kadar, bu bir kinayi bir ifade, mecaz bir ifade, yani çok küçülmüştü bedeni, bir kuş yavrusu kadar kalmıştı. Biz de bazen böyle ifadeler kullanırız. İri yarı bir insanken çok zayıflanmış, çok küçülmüş olan bir insana böyle ifadeler kullanılır. Kuş yavrusu kadar kalmıştı ve artık sonuna gelmişti ve en sonunda, en son noktaya kadar Allah onun kalbini durdurmamıştı. Tamamen paramparça oluncaya kadar bedeni, Allah onun kalbini durdurmamış ve en sonunda kalbi paramparça olmuş ve Ebrehe orada ölmüştü. Ve o askerlerden bir tanesi de ta Habeş'e kadar ulaşmış ve orada başlarına gelen hadiseleri anlatmıştı. O yüzden binlerce şahit olduğundan dolayı bu olayı en az 60 bin tane Ebrehe'nin askeri ve binlerce Kureyşli'nin şahit olmasından ötürü bu olay artık mütevatir olmuştu. Mütevatiren nakledilmişti. Artık bu olayın olduğunda kesin olarak mevcudiyetine kimsenin şüphesi kalmamıştı. İşte bu sure geldiği zaman hiçbirisi itiraz etmemişlerdi. Hiçbir kafir Peygamberimize şunu diyememişti: ya Muhammed, senin Kur'an'ı yalan söylüyor, haşa. Senin Allah'ın yalan söylüyor. Veya sen yalan söylüyorsun. Çünkü böyle bir hadise olmadı. Veya bu şekilde olmadı diyememişlerdi. Hepsi zaten bir şey bekliyorlardı. Peygamberimizin ifadelerinden bir açık kapı bulmaya çalışıyorlardı. Bir yanlış bulmaya çalışıyorlardı ama fakat böyle olan insanlar bile bu sure nazil olduğu zaman hiçbir itirazda bulunamamışlardı. Elem tere keyfe fe'ale rabbuke bi ashabil fil. Elem yec'al keydehum fi tadlil ve ersale aleyhim tayran ebabil. Onlara Allah tayr-ı ebabili gönderdi. Bölükler halinde kuşlar gönderdi. Termihim bi hicaretin min siccil. Çok sert, katı olan ve adeta Allah tarafından özel olarak seçilmiş olan mermi gibi siccil ifadesi çok sert, çok katı manalarına gelmektedir. Çok sert, çok katı olan taşlar attılar onlar üzerine. Termihim bi hicaretin min siccil. Sonra ne oldular onlar? Fece'alehum ke'asfi me'kul. Allah onları asfi me'kule çevirdi. Asfi me'kul gibi kılıverdi onları. Asfi me'kul yani ekin, yenilmiş olan ekin demektir. Yenilmiş olan ekin. Yani bir ekini bir buğday tarlasının yendiği zaman veya tamamen kesildiği zaman veya onun içerisinde hayvanlar sürüldüğünde nasıl hurdavuş haline getiriliyorsa, nasıl tamamen yerle bir oluyor ve sadece arkada saman kalıyorsa, aynı şekilde onlar Allah asfi me'kule çevirdi. Fece'alehum ke'asfi me'kul. Allah onları yenilmiş ekine benzetiverdi ey Resulüm. Bu ifade birkaç şekilde anlaşılmıştır. Nasıl ki bir buğday tarlasına, ekin tarlasına hayvanlar girerlerse, onu yerle bir ederlerse, aynen onun gibi ey Resulüm, Allah'ın göndermiş olduğu bu kuşlar sayesinde onlar böyle yerle bir edildiler. Kur'an-ı Kerim tarif ediyor. Kur'an-ı Kerim gözümüzün önünde canlandırıyor. 60 bin kişilik bir orduyu böyle düşünmemizi istiyor. Bir ekin tarlasının içerisine hayvanlar girmiş ve hayvanlar ekin tarlasını yerle bir etmiş. O nasıl bir görüntüsü varsa, işte aynen onun gibi Ebrehe ve askerler aynen öyle bir duruma gelmişlerdi. Ve onlar yine ki asfin mekul olmuşlardı. Yani bir diğer manaya göre, nasıl ki yenilmiş olan bir ekin, ah buyurun bir hayvan bir ekini yediği zaman, sonra onu gübre olarak dışarıya attığı zaman, sonra o gübreler her birisi güneşte kuruduğu zaman, böyle ufak ufak parçalar haline geldiği zaman, toz toprak haline geldiği zaman, işte nasıl ki öyle, aynen öyle oldular. Nasıl ki bir hayvan bir bitkiyi yer, ondan sonra gübre olarak dışarıya atarsa, yenilmiş ekin gibi ifadesi bu manaya da gelmektedir. Yenilmiş ekin gibi. Yani yenilmiş ekin, sonra gübreye dönüşmüş olan bir ekin, hayvan pisliğine dönüşmüş olan bir ekin. Yani adeta aynen o hale gelmişlerdi. Fakat Kur'an-ı Kerim bunu nezih bir ifadeyle, böyle açık bir ifadeyle Kur'an'a yakışmadığından, Kur'an bunu açık bir ifadeyle kullanmadı. Ve bunu üstü kapalı bir ifadeyle ifade etti. Asr-ı mekul diyerek, yenilmiş olan bir ekin, yenilen şey ne olur demek istiyor yani. Tıpkı İsa Aleyhisselam'ın kıssasında ve kâne ye'kulânü ta'am buyuruyor. İsa da, anası da, Meryem de yemek yerlerdi buyuruyor. Demek istiyor ki yani, yemek yiyenler ilah olabilir mi? Yemek yiyenler aciz olduklarından yemek yerler. İnsan yemek yer çünkü aciz bir varlıktır. Yemek yemediği zaman dayanamaz. O halde yemek yiyen aciz ise aciz ilah olabilir mi? Bir diğer mana ise onlar yemek yerlerdi. Yani yemek yiyenler defi hacette bulunurlar, tuvalete giderler. Allah olacak olan tuvalete gider mi? İsa da anası da ilah değillerdi. Hazreti Ali de ilah değildi. Ne İsa ilahtı, ne Musa ilahtı, ne de İmam Ali ilahtı. Onlar da yemek yiyorlardı. Yemek yiyenler yani tuvalete giderler demek istiyordu Kur'an-ı Kerim ama bunu açık ifadeyle söylemiyordu. Biz onu öyle anlamalıyız. Bir diğer manaya göre ise onlar asr-ı mekule dönüşmüşlerdi. Yani onlar yenilmiş olan ekin, yani içi alınmış ve kapçığı kalmış olan ekin gibi olmuşlardı. Yani ey Resulüm onların bedenleri kalmıştı belki ama fakat onların canları alınmıştı. Özü alınmıştı onların. Özleri alınmış ve bu şekilde canları alınmış ama bedenleri kalmıştı. Bir kısmının bedeni de kalmamıştı. Lime lime etleri paramparça olmuşlardı. İşte Allah bu şekilde Kabe'sini muhafaza etmişti. Kabe'yi muhafaza eden Allah, Müslümanları muhafaza eder. Çünkü Allah katında bir Müslümanın değeri Kabe'den çok daha üstündür. Kabe'nin içerisinde putlar var olduğu halde Allah yine de Kabe'sini muhafaza etti. O Ebrehe saldırdığı zaman Kabe'nin içi put doluydu. Ama Allah gene de o Kabe'nin bağrından çıkacak olan Hazreti Muhammed'in hürmetine ve o Kabe'nin hürmetine o putların Allah dikkate almamış. Kabe'yi ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dikkate almış ve Kabe'yi muhafaza etmişti. Bazı alimler isim vermek pek hoş değildir ama fakat bazı kimselerin isminin bilinmesi gerektiğinden ötürü Muhammed Abduh gibi Mısırlı bir alim bu hadiseyi tefsirinde anlatırken bunun bildiğimiz kuşlar gibi kuşlar olmadığını ve attıkları taşların da bildiğimiz taşlar gibi taşlar olmadığını ifade etmek suretiyle bu olayı basit bir hale indirmek istemektedir. Bugüne kadar 1400 yıldan beri yazılmış olan bunca tefsirin hiçbirinin vermediği bir manayı vermek suretiyle tamamen ayeti ve olayı basite indirgemiş ve kuşları sinekler olarak açıklamış. Halbuki Kur'an-ı Kerim Tayran Ebabil diyerek Tayir kelimesinin Arapçada manası malumdur. Kuşlar demektir. Hiçbir zaman sineğe hiçbir Arap kuş dememiş. Sivrisineğe bauda demiş. Öbürüne zubab demiş ama hiçbir zaman sineğe hiçbir Arap kuş dememiştir. Hiçbir Arap bir sineği tayir diye ya da cemisi tayir olarak anlatmamış, öyle isimlendirmemiştir. Tayran ebabil dediği halde Kur'an-ı Kerim. O hala bu kelimeyi sinekler şeklinde ve taşları da sineklerin ayaklarındaki mikroplar şeklinde, sineklerin bulaşmış olduğu çamurun ve o çamurun taşımış olduğu mikroplar şeklinde anlamaya çalışmaktadır. Halbuki bu doğru değildir. Böyle anladığımız takdirde acayipliği kalmamaktadır olayı. Zaten sinekler her zaman mevcuttur ve mikrop her zaman vardır. İkrimeden gelen bir rivayete göre o bölgede o yıldan sonra kızamık ve çiçek hastalığı gibi hastalıklar zuhur etmeye başlamıştır. İkrimenin ve başka bir ravinin ifadesine göre o bölgede bu hadiseden sonra, fil hadisesinden sonra kızamık ve çiçek hastalıkları gibi hastalıklar zuhur etmiş ve yine o bölgede Ebu Cehil karpuzu gibi, daha sonra Arapların Ebu Cehil karpuzu dedikleri zehirli bazı meyveler türemeye başlamıştı. Rivayetler bu olaydan sonra bu hadisenin gerçekleştiğini söylüyorlar. Fil hadisesinden sonra Ebu Cehil karpuzu gibi karpuzların çıktığını, bunu da şöyle anlamak mümkündür. Her bir kafirin, her bir o taşın isabet etmiş olduğu ve orada ölmüş olan her bir kimsenin bulunduğu topraktan belki öyle zehirli meyveler çıkmaya başlamıştı. Ve belki o taşların atılmasından sonra o bölgede böyle hastalıklar zuhur etmiş olabilir. Fakat bu hastalıkların zuhur etmiş olması kesinlikle öyle bir hadisenin olmadığını göstermez. Tayran ebabil ifadesi gerçekleşmiş. Termihim bi hicaretin min siccil gerçekleşmiş. Kuşlar onlara taşları atmış ve taşlarla onlar öldürülmüş. Ondan sonra belki kızamık ve başka bazı hastalıklar ortaya çıkmış olabilir. Fakat onların öldürülmesi kızamık hastalığından kaynaklanmamaktadır. Veya başka bir hastalıktan kaynaklanmamaktadır. Olayı bu şekilde tamamen akıl planına indirmeye çalışmıştır. Mucizeyi basit bir olay şeklinde anlatmaya çalışmıştır. Halbuki bu şekilde anlatıldığı takdirde bu olayın çok fazla bir enteresanlığı kalmayacaktır. Ve bütün rivayetler bu olayın böyle olduğunu ifade ettiği halde kuşların geldiği ve kuşların oradakiler insanlara taş bıraktığı ve taşlar da öldürüldükleri bildirildiği halde ve Mekke'de hala o taşları gören insanlar olduğu ve onların bir miktar topladıklarını bildirdikleri halde o gün o taşlardan isabet etmiş olup da ölmemiş olan bazı insanları gördüklerini bildiren rivayetler olduğu halde hala bunun sivrisinek gibi veya başka bir sinek şeklinde ifade edilmesi ve o taşların da mikrop olduğunu ifade etmek, tamamen meseleyi akıl planına indirmek hiçbir alimin yapmadığı bir şeydir. Ve Muhammed Abduh ve talebesi Reşit Rıza gibi bazı kimseler meseleyi bu şekilde, bütün mucizeleri böyle esas manasından saptırarak tamamen akıl planına indirmek suretiyle anlatmışlar ve bu meselede hata etmişlerdir. Allah Resulü'nden gelen rivayetler ve sahabeden gelen rivayetler olayın böyle olmadığını bize ifade etmektedir. Bazı insanlar daima tarih boyunca İslam'ı akıl dini olarak göstermek istemişler ve akla zor gelen, aklın anlamakta zorlandığı bir takım meseleleri hemen insanların aklını anlayacağı şekilde tevillerle, yorumlarla anlatmaya çalışmışlardır. Hatta bunlardan bir kısmı İslam'daki cihadı bile başka türlü yorumlamaya çalışmış, İslam'ı akıllarınca cici hale getirmeye çalışmışlardır. Eğer Kur'an-ı Kerim bir milletin kuşlarla helak edildiğini söylüyorsa, onlar bunu mikrop olarak, sivrisineklerin taşıdığı bir takım mikroplar olarak yorumlamışlar. Eğer Kur'an cihadı emretmişse, onlar bunu savunma savaşı olarak anlamaya çalışmışlar. İslam'ın taarruz savaşını emretmediğini, yalnızca savunma savaşını emrettiğini söylemek suretiyle İslam'ı daha cici gibi göstermeye çalışmışlardır. Halbuki İslam zaten cicidir. İslam'ı daha cici göstermeye kimsenin hakkı yoktur. İslam'da savunma savaşı da vardır. Taarruz savaşı da vardır. İslam devlet başkanının görevidir. Allah'ın dininin hakim oluncaya kadar, yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar Allah yolunda savaşmak ve ordu göndermek ve bir memlekete ordu göndermek, o memleket onlara savaş ilan etmiş olmasa bile o memlekete ordu gönderip onları İslam'a davet etmek, ondan sonra eğer kabul etmezlerse onları cizye vermeye, İslam devletine vergi vermeye zorlamak, bunu da kabul etmezlerse onlara savaş açmak, Allah'ın Resulü'nün komutanlarına talimatı bu şekildeydi. Onlara savaş açılmadığı halde bile Allah Resulü ordu gönderiyordu sağa sola. Çünkü hiçbir devlet kendi milletinin Müslüman olmasını istemez. Hiçbir kafir güç kendi milletinin Müslüman olmasını istemez. Çünkü İslam'a girdikleri takdirde o milletlerin o saltanata son vermesi, başlarındaki insanların saltanatına son vermesi mümkündür ve bu yola başvuracaklardır. Mutlaka kendi kralları, kendi devletleri aleyhinde çalışmalar yapacaklardır. Ve o zaman o krallar artık istedikleri gibi yaşayamayacaklar. İstedikleri gibi fuhuş yapamayacak, istediği gibi içki içemeyecek, istediği gibi insanları sömüremeyecek, istediği gibi insanları kendisine kul, köle yapamayacaklardır. O yüzden onlar İslam'ın kendi halklarına anlatılmalarını istemezler. Onun içindir ki İslam ordusu gider ve oralara İslam'ı götürür. O devlet tabii ki buna müsaade etmeyecek. O zaman cihad etmek zorunda kalacak ve o topraklara girmek zorunda kalacaktır. İslam'da savunma cihadı da var, taarruz cihadı da var. Fakat her meseleyi, her akıllarını zorlandığı yerde hemen tevil yoluna başvuranlar, çeşitli izahlarla izah etmeye çalışanlar, onlar Kur'an'ı hakiki manasından saptırmak ve tahrif etmektedirler bilmeyerek de olsa. İçtihat kapısının kapandığı bir dönemde ümmet-i Muhammed'in uyuşuklaştığı, fikri bir uyuşukluğun olduğu, fikri ve ameli bir uyuşukluğun olduğu bir dönemde, Müslümanların gerilediği bir dönemde, böyle bir dönemde içtihat kapısını açmak için ve Müslümanları uyandırmak için ve Batılıların Müslümanları gericilikle suçladığı bir dönemde, Batılıların İslam'ı ilme ve akla uygun olmayan bir din olarak göstermeleri karşısında İslam'ın akla ve ilme uygun olduğunu ispatlayabilmek için Kur'an'daki bütün mucizeleri bu şekilde akla uygun hale getirmek için uğraşmış olsa da, iyi niyetli olmuş olsa da, fakat mucizeleri çok basite indirmiş olduğundan dolayı hata etmiştir Muhammed Abduh da talebesi de. Biz böylesi meseleleri Kur'an'ın bize verdiği malumat ile anlamalı ve hadislerin ve rivayetlerin bize bildirdiği şekilde anlamalıyız. Ve eğer bir mucize varsa, mucize vardır. Daha evvel de mucizeler olmuştur. Her zaman da ola gelmektedir. Her ne kadar bir çocuğun dünyaya gelmesi daha harika bir hadise ise de, olağanüstü bir mucize ise de, fakat daima görüle gelen bir şey olduğundan dolayı insanları etkilememektedir. Bir taşın yanması insanları etkiler. Bir kağıdın yanması insanları etkilemez. Halbuki kağıdın yanması da aslında harika bir hadisedir. Benzinin yanması insanları etkilemez. Ama suyun yanması insanları etkiler. Halbuki suyun yanması da benzinin yanması gibi farkı yoktur. Aslında benzinin yanması da harika bir hadisedir. Ama her zaman ola gelen hadiseler insanlara normal görünürler. Ama farklı bir olay olduğu zaman o insanlara normal gözükmez ve onlardan etkilenirler. Allah çeşitli şekillerde de kafirleri öldürebilir. Ama o zaman etkilenmezler. Onun için Allah Azze ve Celle değişik zamanlarda değişik musibetlerle öldürür. Deprem meselesini de bu şekilde anlamaya çalışan ve bir fay hattının hareketi olarak anlamaya çalışan, peki tamam fay hattını kim yaptı o halde? Depremi eğer siz bir fay hattı olarak görüyorsanız, o fay hattını kim yarattı? O fay hattı neden durup ara sıra insanları öldürüyor? Neden her zaman hareketlenmiyor, bir hareket göstermiyor da bazen hareketleniyor? Neden? Hangi emirle hareket ediyor? Eğer siz depremdeki ölen insanları mühendislerin, müteahhitlerin hataları olarak görüyorsanız, eğer sadece böyle yorumluyorsanız, o onların hatası belki evin yıkılmasında olabilir. Ama depremde kimin hatası vardır? Eğer bunu bir tabiat hadisesi olarak görüyorsanız, bu tabiatı Allah idare etmiyor, başkası mı idare ediyor? Allah'ın kontrolünün dışında mı gerçekleşiyor hadiseler? Kur'an-ı Kerim, bir ağacın yaprağının bile Allah'ın izni olmadan düşmeyeceğini haber verirken, siz depremin kendi kendine olduğunu mu söylemek istiyorsunuz? Şimdi batılıların ve bilim adamlarının tazyiki karşısında, bazı hocaların da televizyonlara çıkıp da deprem hadisesinin Allah'ın bir azabı, bir gazabı olarak değil de bir tabiat hadisesi olarak ve bize işte binalarımızı daha sağlam yapmamız için bir ikaz olduğu şeklinde yorumlar yapılmaktadır. Halbuki evet, o ayrı bir meseledir. Tabii ki binaların sağlam yapılması gerekmektedir. Ama bugün eğer o binaların sağlam yapılmıyorsa, o mühendisi de siz yetiştirdiniz, o müteahhiti de siz eğittiniz, bu hale getirdiniz. Allah korkusu vermediniz. O müteahhit de bu hırsızlığı bu yüzden yaptı, o mühendis de bu hırsızlığı bu yüzden yaptı. Hala meseleyi bu yönden ele almıyorsunuz. O meselenin ayrı bir boyutudur. Evlerin sağlam yapılması ayrı bir meseledir. Ama Allah'ın bazen gazap ederekten bazı tabiat hadiseler yaptığını inkar mı ediyorsunuz? Geçmişte Allah gerek kuşlar ile helak etmiştir bazı milletleri. Bazı milletleri depremle helak etmiştir, Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi gibi. Lut'un kavmi gibi taşlarla helak etmiştir bazılarını. Bazılarını korkunç bir sesle helak etmiştir. Kur'an-ı Kerim bu geçmiş milletlerin başına gelen musibetleri bize ne diye anlatmaktadır? فَاَتَبِرُوا يَعُلُوا الْاَبْصَارِ niye demektedir? Neden ey akıl sahipleri, ey basiret sahipleri, ibret alınız neden demektedir? Eğer aynısını yaparsanız, siz de başınıza benzeri şeyler gelecektir demek istemektedir. Ama tabii ki o depremde ölen insanların, o ölenlerin günahkar olduğu, ölmeyenlerin de günahkar olmadığı, yahut da deprem olan bölgenin insanların günahkar olduğu, deprem olmayan bölgenin insanların günahkar olmadığı şeklinde yorumlar yapmak tabii ki İslam'a göre caiz değildir. Tabii ki ölen insanın fasık mı, kafir mi, Müslüman mı olduğunu biz bilemeyiz. Müslüman da ölür, takva sahibi de ölür, kafir de ölür. Geldiği zaman hepsini götürür. Çünkü günahlar umumileştiği zaman belalar da umumileşir. Eğer günahlar bir topluma yayılırsa, zina çoğalırsa, belalar çoğalır, adam öldürmeler çoğalır, anarşi çoğalırsa, Müslümanlara karşı zulüm çoğalırsa, kul hakkı çoğalırsa bir memleketten, o zaman bela umumi gelir. Müslüman da gider, kafir de gider aradan. Yaş dayanır, kuru dayanır. Meselenin izahı bu şekildedir ve Fil suresi de meseleyi bu şekilde ortaya koymuştur. Allah daima tarih boyunca bazı milletleri helak etmiştir. Bu yalnız tarihten mi olacak? Bugün bazı hadiselerle olmayacak mı benzeri şeyler? O halde fe'tabiru ya ulul ebsar'ın manası nedir? İbret alınız demenin manası nedir? İbret alınız demek, benzeri günahlara girdiğiniz zaman benzeri musibetlere maruz kalabilirsiniz demektir. Evet, toptan bir imha bu ümmette vaki olmayacaktır. Nuh'un tufanı gibi bütün bir kavmin helak edilmesi bu ümmette vaki olmayacaktır ama fakat böyle bölge bölge helaklar da gelecektir. O bölge bölge olan helaklar sadece o bölge insanına değil, tüm ülke insanına, hatta tüm dünya insanına ikazdır. Allah bu ve benzeri hadiseleri hakkıyla anlayabilmeyi nasip eylesin. Doğru değerlendirebilmeyi nasip eylesin. Ve Müslümanlara kendi görevlerini bilmeyi, Allah'ın görevine karışmamayı, anlamayı nasip eylesin. Nasıl ki Fil suresinde Allah Kâbe'sini koruduysa, Muhammed Mustafa'sını koruduysa, ümmet-i Muhammed'i de koruyacak. O halde ümmet-i Muhammed kendi görevini yapmaya devam etmelidir. Bütün baskılara rağmen, bütün caydırmalara rağmen, cesur insanları, 40 tane korkan vazgeçirme istemelerine rağmen, cesurlar yollarına devam etmeli. Nesillerini kurtarmak için çalışma yapmaya devam etmeli. Herkes kendi evinde bir ışık olmalı. Kendi şehrinde, kendi mahallesinde bir projektör olmaya çalışmalı. Projektör olamıyorsa hiç olmasa kendi evinde bir mum ışığı olmalı. Herkes bu neslin kurtarılması için bir gayret içerisinde olmalı. Allah bu gayret içerisinde olabilmeyi nasip eylesin. Lillahi Teala Fatiha.